Ayrım 6, Avare Yıllar, Orhan Kemal, sayfa 73. 13. Tekrar kırlar, tekrar Allah ve onun meseleleri. Kötü kader yazan Allah, yazmayan Allah, iyi kader yazan Allah, yazmayan Allah, cömert Allah, eli sıkı Allah, güldüren Allah, ağlatan Allah, vuran Allah, kıran Allah. Şeytanla başa çıkamayan Allah ve oyuncak olan zavallı kul. Kafam bir türlü halledemediğim bu meselelerle yarı haline gelmiştim. 20 yaşındaydım. Öbür taraftaki adamın oğlu olmaktan başka suçum yoktu. Ve tabii günler geçiyordu. Bir pazar sabahı 3 ahbap çavuşlar, ben, Gazi, Hasan, Hüseyin, vaktiyle tezgahlarında bez dokuduğumuz fabrikanın bulunduğu işçi mahallesindeki kahvede buluştuk. Eski günlerden bir gündü. Dokumacı Ahmet ile Reşat da geldiler. Gazi, "Var mısın oğlum Hasan Hüseyin?" dedi. Hasan Hüseyin mendiliyle cam gözünü siliyordu. "Neye?" "Bir gülbahar." "Varım." "Neyine?" "Bir paket serkidon yanına." "Varım. Tuttur parayı." Paralar bana teslim edildi. Yenilenin sigarası ortaya atılacak. Bitene kadar içilecekti. Karşılıklı geçtiler. Ben, Ahmet, Reşat ve öteki işçi arkadaşlar da etraflarını aldık. Az ilerimizde gazete okuyan mavi tulumlu, siyah gözlüklü bir işçi dikkatimi çekmişti. Ahmet'e, "Bu adam," dedim, "sizin dokumalarda mı çalışıyor?" Baktı. "Heye, ne biliyorsun? Hani mekik attıydı ya biz orada çalışırken, fabrika sahibine dikildiydi bu. O değil mi?" "Tamam, o işte, İzzet Usta derler ona. Bu Türkiye'de çalışmadığı fabrika yok, çok becerikli. Bir de karısı var, bomba gibi avrat, boşnak. Kendinin ne millet olduğu belli değil, Kürt diyorlar." Gazi ile Hasan Hüseyin'in öyle patırtıyla oynuyorlardı ki gazete okuyan İzzet Usta gazetesini katlayıp cebine koymaya mecbur oldu. Sandalyesini tabloya taraf çekti. Tam bu sırada Gazi hep yek attı ve çılgına döndü. Çünkü Hasan Hüseyin'in Mars etmesini %100 sanıyordu. Kalktı, hep yekin şerefine sigara ikram etti oradakilere. Hasan Hüseyin ise kör şeytana sövüyordu. Gazi hep yeki oynadı, Dubara'yı oynadı, Düsse'yi oynarken mavi tulumlu İzzet Usta, "Yapma be çocuk," dedi. "Yapma be, yanlış oynadın." Gazi Düsse 3'ü oynamaktan vazgeçti. "Niye?" "Oynadım bir defa. Dübeş 3'ten sonrasını çıkaramayacaksın ve Mars kesilecek." Tütün paketini çıkardı, sigara sarmaya başladı ve artık tavlayla ilgilenmedi. Gazi uzun bir tereddütten sonra, "Düsse 3 dedi, Düsse 4. Gelelim 4 cahara. 4 cahar 1, 4 cahar 2, 2 daha 4, 4 de Hasan, 4 de evladım, 4 de. Hasan Hüseyin morarmıştı. "Desene lan, dört desene silik." Etraf gülmekten katılıyordu. Hasan Hüseyin'in kırmızı şeritli orta ticaret kasketi yana kaymıştı. Gazi'yi ana avrat sövdü. "Beliki." "Oşt lan çakal," dedi. "Anama da kurban ol, avradıma da. Bırakırım ha, oynayacaksan biçimli oyna." "Bırakırsan bırak oğlum, paralar kutuda. Beni mi tehdit ediyorsun? Şimdi bak, gelelim Dübeş'e. Dübeş bir, Dübeş bir de bu. Bir de bu üç. Dübeş 3, Dübeş 3, Dübeş kaç Hasan? Ha 3 de 3 desene lan." İzzet Usta hala sigarasıyla meşguldü. Gazi Dübeş 3'ten sonrasını getiremiyordu. Hasan Hüseyin sağlam gözüyle kahve ocağına taraf baktı. "Kahveci," diye seslendi. "Efendiye 4. Dübeş'i bir getir." Gazi hırsla mavi tulumuyla döndü. "Birader," dedi, "sen demin niye karıştırdın yani? Merhabamız var mı seninle? Bak ana avrat, dün biz giderim ha." Adam, "Haklısınız," dedi, "affedersiniz, karışmamalıydım." Sigarasını ateşledi, sonra tabakasını bize uzattı. Lakin Gazi'nin bütün öfkesi içinde kalmıştı. Tavlayı hırsla kapayıp çekildi. O pazardan sonra bu kahveye devama başladım. Ve daha fabrikada dikkatimi çeken bu İzzet Usta'yla da arkadaş oldum. Bir gün köpüklü isyanlarımı dinledi, dinledi. Sonra dedi, "Halbuki neler anlatmamıştım. Haksızlığa, adaletsizliğe, Allah'a, şeytana, insanlara vesaire vesaireye dair neler. Demek," diye devam etti. "Bütün insanlar ve Allah işlerini güçlerini bırakmışlar seni, yalnız seni yere vurmak için. Alay mı ediyorsunuz?" "Estağfurullah, insanlarla alay etmek adetim değil. Yalnız öyle şeyler anlattınız ki bende bu izlenim uyandı. İnşallah yanılmışımdır. Çünkü hiç kimseyi bu kadar egoist görmek istemem." "Egoist ne demek?" "Bencil demek, bencil. Kendini evrenin merkezi sanıp her şeyin kendi keyfine göre düzenlenmesini isteyen hodbin demek. Ben bu muyum? Bundan kurtulmanızı temenni ederim. Demek buyum. Bundan kurtulmanızı dilerim kardeşim." Kuvvetli bir şamar yemiştim. Bu adamın yanından derhal kalkıp savaşmak mı yoksa kalıp dövüşmek mi gerekiyordu? Vakit kalmadı. Sizin peder bey ve siyasi maceralarını biliyorum dedi. Günlerden beri de geri kalan kısmını sizden öğrendim. Kesinlikle ısraplar çekiyorsunuz. Israp çeken her insan gibi isyanda haklısınız şüphesiz. Fakat size tavsiye ederim, isyanı sizden daha çok haklı olanların mahallesinde hiç olmazsa ısraplarınızdan bahsedip isyana kalkmayın. Tesiri altında kalmış, ezilmiştim. Cevap verecektim. Herkes dertli diye devam etti. Dertsiz insan yok bu dünyada. Hele bizim mahallenin derdi. Ne dert? Ekmek derdi, yakacak derdi, uyku derdi, verem derdi, sıtma derdi. Ne bileyim ben? Sizin de işinizle söylüyorum. Allah'ın unuttuğu insanların mahallesi burası. Burada sizden çok evvel öfkelenmesi gerekenler var. Sönen sigarasını yaktı ve sanki beni unuttu. O gün öyle geçti. Ertesi, daha ertesi günlerde sadece sudan ve havadan konuştuk. Benimle konuşmaya pek de iştahlı görünmüyordu. Galiba 10 gün sonra birdenbire, kendinize niçin bir iş bulmuyorsunuz diye sordu. Öbür taraftaki adamın oğluna kimin hangi dairede ne cesaretle iş verebileceğini sordum. Şu halde dedi, milyonersiniz. Hayır. Hayırsa akrabalarınız falan mı yardım ediyor? Akrabalar yardım etmiyor. Zaten mecbur da değiller. Mecbur değiller mi? Değiller tabii. Babanızla fikir beraberliği ettilerse böyle bir şey yok. O halde vallahi nasıl geçindiğimizin, değirmenin nasıl döndüğünün farkında değilim. Ya dedi, demek farkında değilsiniz. Bu lüzumu duymadınız mı? O kadar fena geçiniyoruz ki. Daha iyi ya. Anne bizim değirmen dönüyor, suyu nereden geliyor diye sormadınız mı? Hiç mi merak etmediniz? Siz çok tuhaf konuşuyorsunuz. Öyle mi? O gün de öyle geçti. Ertesi gün hala sinirliydim. Gidip bulmalıydım onu. Geç vakitlere kadar kendi kendime dolaştım. Ölçtüm, biçtim. Daha ertesi gün her şeye rağmen gene gittim. Oradaydı ve gazetesini okuyordu. Selamımı aldı, gazetesini katlayıp iç cebine yerleştirdi. Dün nerede olduğumu sordu. Hiç dedim, işim vardı. Ne işi? Bir iş için mi başvurdunuz yoksa? Hayır, geçen gün de söylemiştim. Ortaokul diploman bile yok. Sonra öbür taraftaki adamın oğluna. İş deyince sadece memuriyet anlıyorsunuz. Başka ne yapabilirim? Dünya memurlardan ibaret değil. Memurlar devede kıl bile değildirler. Sonra dünyadaki insanların önemli bir kısmının da ortaokul diploması yoktur. Ama pekala çalışır, kazanır, diplomaları yaşatırlar, kendileri de yaşar ve mücadele de ederler. Ne demek istediğini kavrayamamıştım. Değil mi diye sordu. Öyle. Öyleyse size iki şey tavsiye edeceğim. Birisi, kendinize memuriyetten başka işler düşünün ve mutlaka çalışın. Öteki, insanları konuşturup dinlemeye alıştırın kendinizi. Beyrut'ta bulaşıkçılık yapmışsınız mesela. Burada da yapabilirsiniz. Yahut ayran satamaz mısınız mesela? Güldüm. Niçin güldünüz? Konumuz gayet ciddi. Başka memlekette olsa satabilirdim ama... Burada satamazsınız. Çünkü beyzadeliğinize söz gelir. El alem ne der değil mi? Bu duruma düşecek adamın evladı değildi derler değil mi? Sizi ayıplarlar. Kendinize fazla önem veriyorsunuz. İnsanların işlerini güçlerini bırakıp sizinle, yalnız sizinle ilgili olduklarını sanıyorsunuz. Bu bir hastalıktır. Attan inip eşeğe binenlerin, daha doğrusu eşeği de bulamayıp yayan yürüyenlerin hastalığı. Bu hastalığı mutlaka yenmelisiniz, yok olabilirsiniz. Bu hiç faydası olmayan vıdı vıdıcılığı yenin kardeşim, mutlaka yenin. Sonra sizinle fazla uğraşıyorum diye tuhafınıza gidiyordur ihtimal. Fakat görüyorum ki işleyen bir kafanız, gözlerinizdeki bağ düşmeli. İnsanlığa işleyen kafalar lazım, et kafalar değil. Onun için uğraşıyorum. Artık kahvede değil, kırlarda buluşup temiz havada dolaşmaya başlamıştık. Bu pis vıdı vıdıcılığı diyordu, atmanızı istiyorum. Bu huy sizi kendi içinizde hapsedecek. Kendi kendinize mahkum olacaksınız. Mahvolabilirsiniz. Nasıl atabilirim? Onu yenmek suretiyle. Deneyin. Herhangi bir iş bulup çalışından önce. Şehrin dışında bir yerlerde. Toprak kazmak gibi falan. Beceremeyeceksiniz ihtimal. Ama sıkın dişinizi. Becermeye çalışın. Becerilmeyecek iş yoktur. Bir takım insanların becerebildikleri bir işi, sizin beceremeyişiniz güçsüzlüğünüzden gelir. Güçsüzlükten kurtulun. Sonra şehrin dışından, şehrin göbeğine doğru girin. Bir gün hiç kimsenin sizinle uğraşmadığını görecek, hapishanenin duvarlarını sonsuza kadar yıkmış olacaksınız. Ona eski yüksek mahkeme üyesinin evinde gece yarısını sıfırlayıp az kalsın köpeklere yem olacağımın hikayesini anlattım. Kahkahalarla güldükten sonra, amma da abartmışım birader dedi. Niçin? Ben çirkin değil miyim? Pek değil. Kambur burnum, kuru parmaklarım adeta, sonra gayet ciddi ilave etti. Çok kimse kendindeki kusurun farkındadır. Fakat açığa vurmaktan çekinir. Kendindeki kusurları görebilmek bir özelliktir. Bu kusurları söyleyebilmek ikinci özellik. Hele kendi kendisiyle alay edebilmek zekadır. Aferin size, aferin. Demek korkacak derecede çirkin değilim. Asla, renginiz son derece canlı. Bu bakımdan rahat olabilirsiniz. Fakat her durumda bir iş bulup çalışın, olmaz mı? 3 gün sonra şehrin dış mahallelerinden birindeki bir yapıya kamyonla 3 çeyrek saatlik bir mesafeden çakıl çekme işinde bir iş buldum. Sabahın 5'inde benimle birlikte 22 işçi, ellerimizde kazmalar, küreklerle çift lastikli kocaman bir Dodge kamyonun radyatörü önünde biriktik. Hiç tanımadığım, adlarını bilmediğim yanık yüzlü, kaba, yırtık, pırtık, üstü başlı işçilerin arasındaydım. Sabahın tertemiz ve buz gibi havasını yırta yırta uçan kamyonda bir sigara yaktım. Kamyonumuz sahiden de uçuyordu. Omzumda küreğim, sigaramın dumanını hala uyuyan köşklerle konaklara savurmaktan vahşi bir zevk alarak dimdiktim. İçimizden birisi bir Orta Anadolu havası tutturmuştu. Öyle heyecanlıydım ki bu Gazi ile fabrikaya ilk gittiğimiz sabahki sevinç gibiydi. Haykırmak, uyuyan köşklerle konaklara hakaret etmek, ekmeğimi alnımın teriyle kazanmaya gittiğimi duyurmak, bunu aleme ilan etmek istiyordum. Demek istiyordum ki diplomasız başınızda paralansın. Ne kambur burnum, ne kuru parmaklarım, ne de delik papuçlarım, paçaları tiftiklenmiş pantolonum aklıma gelmiyordu. İş arkadaşım benimle ilgili değillerdi. Ellerinde yiyecek çıkınları, çoğunun dudağında sigara. Kamyonumuz birdenbire sert bir viraj dönüverince önümüzdeki engin bir uçuruma açıldı. Kamyon tekrar keskin bir virajda uçurumun solunu aldı. Uçurum engindi. Hafif pembe bir tül gerisinden güneş kıpkırmızı bir top gibi doğuyor. Sanki tabiat gözlerini ovuşturarak uyanıyordu. Kamyonumuz nihayet iş yerine kıç verdi. Atladık. Ben gayrısı işlerin ehli, toprak yüzlü pişmiş uşaklar, herkes kazmasıyla küreğine yapıştı. İşçi çavuşunun keskin düdüğü çakıllara giriştik. Bir kısmımız kazıyor, bir kısmımız da kazılan çakılları kamyona kürek kürek atıyorduk. Ben kürekteydim. Öyle taze bir hamleyle sarılmıştım ki ekmeğimi alnımın teriyle kazanıyordum artık. Yediğim ekmeği hak kazanmalıydım. Yanı başımda benimle birlikte çakıl atan arkadaş. Kardeş dedi, usul usul, usul usul. Bense, bu taze hamle çok sürmedi. Omuz başlarımda bir kesiklik başlamıştı. Kamyon da kolay kolay dolmayı bilmiyor, kesiklik artıyordu. Kesiklik gittikçe artmaya, soluğum güç almaya başladım. Sonra göğüs kemiklerimde bir sızı. Kamyon nihayet dolabildi. Çakılları boşaltıp gelinceye kadar soluk alacaktık. Birlikte çakıl attığımız delikanlıyı bir kayanın dibinde yan yana oturduk. Adın ne senin diye teklifsizce sordum, söyledim. Seninki ya, benimki mi? Benimki Şekerbeli. Nereden olursun? Ben mi? Yıldız elinden olurum. Sen ya, ben buralıyım. Ben Yıldız elinden olurum. Bıldır'a geldik ondan önceki yılda. Evvelleri Ankara'ya giderdik. Sen siftah mı çalışıyorsun? Siftah çalışıyorum. Bu işler zor iş kardeşim. Senin harcın değil. Bir katiplik ne uyduramadın mı? Uyduramadım. Demek benim harcım değil. Sen nasıl çalışıyorsun? Bana ne bakan sen? Bizim hamurumuz rençberlikle yoğrulmuş. Babamızdan dedemizden böyle gördük, alıştık. Benim alışamadığımı nereden anladın? Senin ellerin katibeli, yüzün bembeyaz, gün görmemiş. Pastoda ne diyeceksin sen? Ekmek de getirmemişsin. Buralarda lokanta ne bulunmaz ki? Terli terli kokuyordu. Beraber yerik diye devam etti. Kardeş malı ortaklık. Çok geçmeden kamyon döndü. Kollarım, omuz başlarım, göğsüm yara gibi sızlıyordu. Kamyonun 3. seferde olup dönüşünde tıkandım. Sanki kollarımın bütün sinirleri kopmuştu. Yüreğimde bir bulantı, vücudumda soğuk bir ter, bir halsizlik, yorgunluk. Bütün zorlamama rağmen artık kollarım işlemiyordu. Durdum. Dimedin mi dedi Şekerbeli. Canına yazık. Dümbüklerin işi tükenir mi hiç? Lakin amele çavuşu bir an boş duranların adeta kokusunu alıyor, söğüp sayıyor, taş atıyordu. Bana da bağırdı, sövdü, sonra kocaman bir çakıl fırlattı. Ne dineliyon, ne dineliyon, ne dineliyon lan, yövmiye ver yok tekmil. Davrandım nafile. Bunun üzerine adam ağır bir küfür savurdu. Derhal karşılıkta bulundum ve küreyi attım. Herkes güldü. Amele çavuşu yanıma sokuldu. Zor mu geldi dedi. Zor geldiyse bey babanın kunağında yanlıyaydın. Bahçe serası mı bura? Çalışmayacağım dedim. Ne demeye? Çalışmayacağım işte. Yemedin değil mi? Buban seyranı belledin. Çalışamayacakmış. Karnın tok senin elham. Çalışamayacakmış. Bu hareketin bir kahramanlık olmadığını bildiğim halde şehrin yolunu tuttum. Bir türlü ırgatlık dokumacılıktan da zordu. Bu işleri görenlerin ben ve benim gibilerden çok başka demirden, çelikten insanlar olduklarını anlamıştım. 14. Mavi tulumlu dostum. Zaten dedi başka türlü olmazdı. İşin en zoruna sarılmışsınız. Ama zarar yok. Amele çavuşunun sözlerine gelince. Üzerinde hiç durmadınız. Niçin? Epeyce ağır söylemiş halbuki. Sahiden de bunu kendime mesele yapmadığıma birdenbire dikkat ettim. Çünkü dedi her şeye rağmen ondan üstün olduğunuza inanıyorsunuz. Sizin kızdığınız insanlar sizden üstün olmaları, bir türlü kabul etmek istemediğiniz kendi sınıfınızın insanları. Günün birinde bu mavi tulumlu dost ortalardan silindi gitti. Kimdi, kimin nesiydi, neciydi? Bilmiyorum fakat ondan çok şey kalmıştı bende. İnsanlara kızmamaya alışın demişti. İnsanlar kızılmaya değil, acınmaya ve sevilmeye muhtaçtırlar. Hastasına kızmayan bir doktor olmaya çalışın. Ekmeğinizi alnının teriyle kazanın. Kitaplar satın alın, bol bol okuyun. Benim kim olduğumu öğrenip de ne yapacaksınız? Bir insan işte. Çok geçmeden annemler de zorla edindikleri bir yol parasıyla ve beni gene evvela Allah'a sonra babaanneme emanet ederek bir gece babamların yanına hareket ettiler. 15. Daha sonraları yolum tekrar fabrikaya düştü. Hani şu tezgahlarında Gazi ile bez dokuduğumuz ama bu sefer muhasebe memuru olarak. Aydın aya elime geçen para tam tamına 24 lira 95 kuruştu ve şüphesiz alabildiğine hürdüm. Fabrikada kurup seyahatler yapıp kafam kızarsa banka bile açabilecek kadar. Bizim servisteki arkadaşlarından çoğu kumaş ve kravat desenlerinin iyisini seçmekte, bir bakışta kızları kadınlardan ayırt etmekte usta, saçları bir yantili, gamsız, kahkahalar atan, buna rağmen iyi kalpli çocuklardı. Barı, meyhanesi, kerhanesiyle yaşamak, sadece yaşamak istiyorlardı. Kitap, açık saçık, aşk tasvirleri olduğu zaman ve bilhassa kızları tavlarken işe yarıyordu. Fabrika sahibi, genel müdür veya muhasebecinin en yutulmayacak sözleri karşısında gözlerini indirip susmalarına rağmen bir bar kadını veya zavallı bir garsona karşı aslan kestirirlerdi. Ama şefin ben yaşta benim gibi ortaokulu son sınıftan bırakmış bir çelik ter gibi sinirliydi. Öğreneceğim diyordu. Her şeyi öğrenip günün birinde yükseklere tırmanacağım. Bütün bir muhasebecinin sinirlendiği bu delikanlıyı öğrenmek bir hastalık derecesindeydi. Ne bar, ne meyhane, ne kerhane. İyi giyinmek veya bir sevgili bulmaya da özendiği yoktu. O sadece öğrenmek istiyordu. Kendisini ilgilendirsin, ilgilendirmesin. Babam öldüğünde diyordu, ben şu kadarmışım. Annem tahtaya çamaşıra giderdi. Süt sattım, yoğurt sattım, çörek sattım, gazete sattım. Kundura boyacılığı yaptım. Bir taraftan da okudum. Daha da okurdum ama annemin hastalığı. Her ne hal ise öğreneceğim. Bir insanın öğrendiğini diğer bir insan niye öğrenmesin ki? Profesörler de senin benim gibi insan değil mi? En zor cebir denklemlerini şaşılacak bir çabuklukla çözer. Fabrikanın bütün dairelerine ait hesapları, elektrik, maliyet, iplik, dokuma makinelerinin randıman ve hatta diş hesaplarına varıncaya kadar her şeyi öğrenmeye kendini mecbur sayardı. Kan tükürdüğünü dehşetli bir titizlikle saklamasına rağmen görmüştüm. Yükselmek, bol maaş almak, İsviçre'ye gitmek tek gayesiydi. Niçin Fransa, İtalya, İngiltere yahut Amerika değil de ille İsviçre'ye gitmek istediğini sormuştum. Çünkü demişti, İsviçre bence dünyanın en uygar memleketi. Sonra daha önemlisi dünyanın en güzel saatleri orada çıkar da. Kan tükürdüğünü gördüğüm gün kafasını İsviçre'yi niçin taktığını anlamıştım. Ne olursa olsun bu adamdaki öğrenmek gayretini takdir ediyordum. Benim de bol bol okuduğumu biliyordu. Ama sonum ne olacaktı? İnsanlara iyi şeyler söyleyebilecek hale gelmek istiyordum, diyemezdim. Boş şeylerle uğraşma tavsiyesinde bulunuyordu. Gözlerini yükseklere dik, oraya ulaşmak için oku ve hemen ilave ediyordu. Yüksel ki yerin bu yer değildir. Dünyaya geliş hüner değildir. Muhasebe arkadaşlarının arasında Himmet isminde bir eski avukat oğlu vardı ki kısa boylu, havuç gibi kuru ve renkliydi. Şişmanlamak için aç karnına şarap içer, başını usturayla yaz kış kazıtıp acayipleşirdi. Ben yaştaydı. O daha ilkokul sıralarındayken babası ölmüştü. Bu yüzden ancak ortanın ikisine kadar okuyabilmiş, sonra ekmeğini kazanmaya mecbur olmuştu. Ben bir avukat oğluyum derdi. Sonsuza kadar bir katip parçası olarak kalmaya mahkum edemem kendimi. Kimse beni piyasa almıyor. Ben de önem verilmenin yollarını bulacağım. Bunu bulduğunda ilave ediyordu. Kafayı çektim mi müthiş oluyorum. Başlıyorum noktasız, virgülsüz, makinalı tüfek gibi konuşmaya. Meclis felce uğruyor. İster istemez beni dinliyorlar. Sana benden nasihat. Söz sırasını Allah'a bile kaptırmayacaksın. Noktasız, virgülsüz, satır başsız, makinalı tüfek gibi. Peki sonu? Tecrübelerime dayanarak iddia ediyorum senden. Herkes yılıyor. Yığınla söz söylüyor. Lügat paralıyorsun. Bir şey anlamıyorlar. Belki. Belki de değil. Kesin. Ama kafalarında yalnız sen yaşıyorsun. Çünkü insanların %80'i ne söylediğine değil, nasıl söylediğine bakarlar. Fabrika yedek malzeme ambarında benim gibi ayda 24 lira 95 kuruşa çalışan bir katipti. Ama 2000 lira şu kadar malzemeyi tek tek aklında tutar, her cinste ne miktar girmiş ne miktar çıkmış, geriye ne kalmış düşünmeden söyleyiverirdi. Her sabah deste deste söyleyilerle gelir, beni ambarın bir köşesine çeker, makine yağı, toprak, kayışı, kokuları arasında başlardı. Müthiş bir heyecanla sarsıla sarsıla söylemini bitirip terini silerken nasıl diye sorardı. Beğenirsem çay ısmarlardı. Beğenmezsem sen derdi benim söylediklerimi anlayacak durumda değilsin henüz. Israr edecek olursam sinirlenir söylemine serpiştirdiği sözcüklerden rastgele birinin anlamını sorardı. Bunları gece geç vakitlere kadar babasının eski kitaplarında bulup çıkardığını, anlamları sözlükte bulup ezberlediğini, bilgisini kabul ettirmek için bunu bilhassa yaptığını biliyordum. Onun için ekseriye bunun üstüne söyleyip olmayacağını söyler kurtulurdum. O zaman coşar, anlayışından dolayı beni tebrik eder. Sende derdi müthiş gelişmeler görüyorum. İnsanları konuşturup dinlemenin zevkine varmıştım. Bu hareketler hattı bana yığınla arkadaş kazandırmış, beni sevmelerini sağlamıştı. Muhasebe arkadaşlarım arasında başkaları da beni ilgilendiriyordu. Bilhassa Turhan'la Mustafa. Aynı masada aynı işi ortaklaşa yaparlardı. Can ciğer dosttular ama zaman zaman da birbirlerini yemekten geri kalmazlardı. Turhan liseyi son sınıfta bırakmış, batmış bir tüccar oğluydu. Kupkuruydu, eğri burnu çok biçimsizdi. Buna rağmen kendisini güzel sanmak hastalığına tutulmuştu. Masanın çekmecesi kolonya, biryantin, krem, bazelin, likit şişeleriyle doluydu. Elinde ayna, boyuna tuvaletler tazeler, kaşlarını cımbızla çeker, etrafı inceden inceye kollayarak sinirlenir, kavga eder, küserdi. Mustafa ise tam tersi. Turhan'ın inadına güzel, şakacı, geniş yürekliydi. Ancak ilkokulu bitirmişti. Turhan'ın yanına bir şamar oğlanı gibi dolaşır, boyuna onu 10 aylar dururdu. Niçin böyle yaptığını sordum günün birinde. Geçinmek için dedi. Çünkü onun aşık olduğu kadınlar beni tercih ediyorlar. Bütün meseleleri bar ve bar kadınlarından ibaretti. Aynı kadını seviyorlardı. Daha doğrusu Turhan kadına fena halde tutkundu. Kadınsa Mustafa'ya. Mustafa sahiden güzeldi. Turhan istemeye istemeye onu taklit eder. Fakat kimsenin bunu sezmesine dayanamazdı. Bir gün gene yok yere Mustafa'ya sinirlendi, bağırdı, çağırdı. Adeti olduğu üzere mosmor kesildi. Tam bu sırada Mustafa cebinden el aynasını çıkarıp "Bak ne berbatlaştın" diye Turhan'ın yüzüne tutmasını. Turhan çıldırdı. Masasında ne varsa defter, kalem, mürekkep, okkası, tampon etrafa fırlattı, sövdü, saydı. Bir kin yumağı halinde muhasebe kapısına kendini attı. Çıkmadan önce "Ulan" dedi, "bana bak. Seni bir gün it öldürür gibi öldüreceğim. Eğer öldürmezsem." Mustafa gülüyordu. Turhan çıktıktan sonra ciddileşti. "Fakat" dedi, "çok fena yaptım değil mi? Gidip gönlünü alsam mı?" "Niçin?" "Çünkü çirkin olduğunu malum biliyor. Bundan nefret ediyor zaten." Turhan'ı iplik ambarında buldum. Paketlerin arasında başı avuçlarında ağlıyordu. Ayak sesimi duyunca telaşlandı, doğruldu. Gözlerini ovalamaya başladı. "Baksana" dedi, "bir şey kaçtı gözüme galiba. Üfleyiver." Üfledim ve bir şey kaçmış olduğuna inanmış göründüm. Mustafa ile uzun zaman konuşmadı. Beni sık sık masasına çağırır. "Biliyor musun" derdi, "iki paralık cahil insanlarla aynı çatı altında aynı masada çalışmak ne üzücü. İmtihanımı verip üniversiteye gireceğim inşallah." Bunu söylerken Mustafa'ya yan gözle bakar, onun aldırış etmeyişine sinirlenir, hınçla "cahil" diye ilave ederdi. 10 paralık adam. Birinde Mustafa tam karşısındaki arkadaşına seslendi. "Biliyor musun" dedi, "Hollywood'a gidiyorum yakında." "Hollywood'a mı? Sahi mi?" "Şerefsizim ki. Metro Golden Mayer'dan teklif aldım. Artist olacağım. Bir John Perry'e ihtiyaçları varmış." Turhan derhal morardı ve elinden kalemi attı, çıktı gitti. Mustafa ise bastı kahkahasını. Barıştıkları gün Turhan, "Bana bak" dedi, "bugünün şerefine bara gideceğiz. Sen de gel." "Ben mi?" dedim. "Hayatımda hiç bara gitmedim. Dans da bilmem." "Zarar yok. Bira içer, gacaları seyredersin. Sonra sana benimkini tanıştırırım. Gör bak ne avrat, kitap gibi." Paydos'ta üçümüz çıktık. Hayatımda sahiden de ilk defa bara gidiyordum. Barın caz sigara dumanı, ispirto kokusu, renk renk elbiseler içindeki kadınlar başımı döndürdü. Afalladım. Üstüm başım kambur, burnum aklıma geliverdi. Eskisi gibi değil ama gene de bir utanmadır tuttu. Biralarımız ısmarlandı fakat ortalıkta dehşetli bir hazırlık. Bar sahibinde telaş, garsonlarda dalgın bir hareketlilik. Birkaç masa çekildi, barın ortasındaki pistin kenarına kuruldu, hazırlandı. Çatal, bıçak, tabak şıkırtıları, garsonların kıvrım kıvrım karılışları, yepyeni smokin içinde bir delikanlı kadar taze görünen bar sahibinin sinirli acililiği. O daha ziyade yapılana nezaret ediyordu. İşlerin yoluna gittiğini, masanın istendiğinden âlâ hazırlandığını görünce caza, "Vur bir harmandalı," dedi. Harmandalı vurdu. Kızların alkışları arasında patron dönmeye başladı. Mustafa, "Galiba," dedi, "kodamanlar gelecek gene." "Kodamanlar da kim? Şimdi görürsün." Az sonra bar kapısının iki kanadı artlarına kadar açıldı. Koca göbek, şalvar ve kara yağız yüzler kalabalığı salınarak içeri girdiler. Başta bar sahibi ve şef garson, bütün bar halkı el pençe divan durdular adeta. Kızlar da ayağa kalkmışlardı. "Gördün mü kodamanları," dedi Mustafa. "Bunlar zengin ağalardı, para yemeye geliyorlardı. 8 kişiydiler. En önde yürüyen 3 kişi besili gerdanlarına rağmen pörsük ve yorgundular. Yanındakilerle birlikte sandalyeyi çekip masaya kuruldular. Bütün kadınlar davet olundu, barın kapıları çekildi ve bar komple oldu. Rakı, bira, şarap, vermut, şampanya, cindereler gibi akmaya başladı. Etrafa hiç önem vermiyorlardı. Turhan, "Para yiyorlar," diye homurdandı. "Para yiyorlar." Mustafa, "Hangi üniversitede?" dedi. "Bu kadar para yiyebilecek diploma verebilir. Ümit burnunun nerede olduğunu bilmezler." "Uzağa gittin. 8 kere 9'un kaç ettiğini sor bakalım." Ben söze karışmadım. Fakat alın yazısı mı? Birdenbire mavi tulumlu dostumu ve bu tarzdaki düşüncenin insanı kör düğüm etmekten başka bir şeye yaramayacağını sözünü hatırladım. Gecenin 12'sine doğru ağaların sarhoşluğu çılgınlık derecesini bulmuştu. Kadınlar kabaca kucaklanıyor, şapırtıyla öpülüyor, örseleniyor, buruşturuluyorlardı. Nihayet bütün bunlara da doydular ve hesap istediler. Hesap da ne demek? Deminden beri her şeyi büyük bir titizlikle not eden, şef garsonun hesap pusulasını uzatan eline bakılmadı bile. Altın yüzükte eller keselere davrandı. Keselerden çok büyük para tomarları çıkartıldı. 500'lükler çekildi. Bar sahibinin suratına fırlatıldı. Bar sahibi şaşırmıştı. Hiç kimse ötekine hesap gördürmek istemiyordu. Nihayet o da oldu. Pırıl pırıl su makiniyle barın betonuna kapanıp 500'lükler kutsal yapraklar gibi toplayan bar sahibinin eli paraların üstünü beyaz zarif bir tabak içinde sundu. Fakat tabaktaki paraya el sürülmedi. Bahşiş olarak bırakılıp çıkılırken barda müthiş bir alkış koptu. Jazz Foxtor'a başlamıştı. Bar ancak yeni gelmişti kendine. Bar olduğunu yeni anlamıştı. Daha sonra Turhan'la Mustafa'nın müşterek sevgilisi pembeli kadın sübyenini düzelterek geldi. Turan'ın çenesini okşadı, Mustafa'ya göz kırptı. Turan ise işin farkında değil, gururla bana bakıyor, dünyasından memnun görünüyordu. Sevildiğini bilen bir erkek gibi. Kadın sandalye çekip oturmuştu. Tuvaletini tazelerken Turan'a, "Bana darılmadın ya," dedi. Turan coşmuştu, derhal kulağına eğildi. "Duydun mu," dedi, "bana darılmadın ya," diyor. "Dememiş miydim, ödü kopar benden." Turan'ın 100 numaraya gittiği bir sıra Mustafa, "Kulağına ne söyledi?" dedi. "Kadının ödü mü koparmış? Görürsün az sonra." Sahiden de Turan öyle sarhoş oldu ki ilkin başını masaya dayadı, sonra sandalyesinde ileri geri sallandı, derken kaykıldı ve barın betonuna iniverdi. Sırt üstü uzanmış, kahkahalarla gülüyor, havada geniş daireler çizen parmağını titriyor, pembeli kadının ismini haykırıyordu. Kadınsa Mustafa ile baş başa vermişti bile. Turan'ı yerden kaldıracak oldum. Pembeli kadın, "Zahmet etmeyin, şu anda dünyanın en mis adamıdır. Hele iskarpinimi versem." Küçük zarif pembe iskarpinin tekini çıkarıp Turan'a attı. Turan bunu aldı, yüzüne gözüne sürmeye öpmeye başladı. Bu adama acımak mı lazımdı yoksa nefret etmek mi? Pembeli kadın Mustafa ile odalardan birisine çekildiler. Turhan hala yerde elinden alınan iskarpine kollarını uzatıyor, pembeli kadının ismini haykırıyordu. Uzun saplı süpürgesiyle gelen bir garson, "Kalk lan," diye Turhan'ı tekmeledi. "İt oğlu it." Neden bilmem, yerimden kurşun gibi fırlayıp garsonun göğsünden ittim. Ben de sarhoştum ve garsonun haklı olabileceğini düşünmemiştim. Ona neler söyledim, o bana ne cevaplar verdi bilmiyorum. Yalnız garsonun, Ben de insanın dediğini hatırlıyorum. Ben de can taşıyorum. Anam beni müşterilerin keyfi içinde doğurduysa bu kadar değil. Bıktım, usandım. Sen benim yerimde ol da tahammül et. Bu her gün böyle. Bense gebe karımı komşulara bırakıp geldim. Buruşuk yüzü gerildi. Kirpikleri yaş yaş parladı. Mustafa beni çağırtmış, gittim. Pembeli kadın Mustafa'nın kucağında kundaktaki çocuğunu emziriyordu. Geri çıkmak istedim. Mustafa, gel yahu dedi. Ben Turhan gibi kıskanç değilim. İstersen sana bırakabilirim sevgilimi. Duvarlar sallanıyor, döşeme kımıldıyor, tavan dönüyordu sanki. Bu kadar cömertliğe lüzum olmadığını söyledim. Bir ara pembeli kadın, anne diye seslendi. Siyah başörtüsünü çenesinin altına bağlamış esmer ufak tefek bir ihtiyar kadın yan kapıdan tereddütle girdi. Pembeli kadın çocuğunu uzattı. Hala Mustafa'nın kucağındaydı, inmeye de lüzum görmüyordu. Annesi ise onun yerine utangaç çocuğu aldı, usulcacık çekildi. Ertesi gün Turhan, dün gece kafayı amma çekmişim ha dedi. Yine de fena eğlenmedik değil mi? Nasıl benimki, beğendin mi? Beğendim. Bildiğin gibi değil. Öyle fedakar kadın ki ateşe at kendini deyin bir iki de et demez. En çok nereni beğeniyor biliyor musun? Gözlerimin rengini. Çok tatlı bir nefti diyor. Harikuladeymiş. Beni en çok ilgilendiren ne Turhan'ın nefti gözleri, ne pembeli kadın, ne de Mustafa'ydı. Bana annemin esmer yüzünü hatırlatan utangaç ufacık ihtiyar kadın aklımdan çıkmıyor, kahroluyordum. Mustafa'dan öğrendim, bu utangaç kadın hala emekli maaşı alan eski bir öğretmenmiş. 6. ayrımın sonu, sayfa 92.